Dünden yarına Türkiye.
Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, tek parti döneminden çok partili hayata geçiş sürecini, çok partili hayatın başlangıcında yaşanan reformları, değişiklikleri, gerilimleri, siyasi krizleri, kendi içlerinde değişen siyasi partilerin hikayelerini, bütün bunların genel olarak rejime yansımasını, bu çerçeve içerisinde sosyolojide, kültürel alanda, şehirleşmede, iktisadi alanda, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmeleri anlatmaya çalışıyoruz. Tek partili hayattan çok partili hayata geçişi, bunu mütakiben 14 Mayıs 1950'de iktidarın seçimi kazanmış muhalefetin eline geçişini anlattık, konuştuk. Devamında Demokrat Partili yıllar, Demokrat Partili yılları mütakiben Demokrat Parti'nin reformlarının, demokratikleşme gayretlerinin, piyasa ekonomisine yönelik çalışmalarının meydana getirdiği reaksiyoner tavrın, bilhassa askeri alanda gelişen 27 Mayıs darbesi, bu darbeyle başlayan vesayet dönemi, yeni junta çalışmaları, mücadeleleri, bu arada demokrasiyi, meclisi muhafaza etme gayretlerini ele aldık. 60'lı yılların içerisinde bu mücadelenin neticesinde de 12 Mart darbesine kadar geldik. 9 Mart'ta bir tür bağısvari tek parti yönetimi kurmak isteyen, işte sosyalist, devrimci bir tek parti yönetimi kurmak isteyen bir darbe teşebbüsünü Türkiye savuşturdu. Ama bunu savuşturmak yeni bir darbe pahasına oldu. Çünkü diğer junta grupları, ordunun geri kalanı da bütünüyle darbelere, juntalara karşı olmak yerine kendi etkinliklerini devam ettirecekleri bir formüle dönüştürdüler buradaki mücadeleyi. Bunu mütakiben 2 yıllık meclisin var olduğu ama darbecilerin hakim olduğu, yönettiği bir hükümetler dönemi gerçekleşti. 73'te yapılan seçimleri mütakiben işte koalisyonlar dönemi başladı. 74'te de Kıbrıs Barış Harekatı'nı ele aldık. Şimdi bütün bu gelişmeler olup biterken zaman zaman programımız boyunca takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Zaman zaman geriye doğru adımlar atarak bu dönemleri anlamaya çalışıyoruz. Şimdi özellikle ben zihnimizde muhtemelen hani soru şeklinde kalmış olan bir takım meselelere, bir takım problemlere dönmemiz lazım geliyor. Her şeyden evvel bu büyük darbe junta teşebbüslerine, işte biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi 27 Mayıs'ın içinde de bu var. Yeniden bir tek parti yönetimi kuralım veya uzun süre askeri yönetim olsun diyen, demokrasiden vazgeçmeye mütemail bir grubun varlığına rağmen ve dünyada, çevremizde, komşularımızda, Irak, Suriye, işte Mısır, Libya gibi ülkelerde bunun örnekleri olmuş olmasına rağmen Türkiye demokrasisini bu darbelerle intikaya uğramasına, kesilmesine rağmen nasıl muhafaza edebildi? Keza şimdi tek parti yönetiminden çok partili hayata dönüş diyoruz. Bu dönüş ifadesi daha önce de çok partili hayat tecrübesi olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Bu tecrübe neydi? Biz bunu çok partili hayata dönüşten itibaren anlattığımız için zaman zaman program içerisinde kısa kısa olsa da değinmiş olmakla beraber esas itibariyle bunu ele alıp değerlendirmedik. O yüzden şimdi daha geriye, daha büyük bir adım atarak Osmanlı Türkiye'sinden itibaren Türkiye'nin demokrasi, hürriyet, anayasa çalışmalarına, modernleşme çalışmalarına daha yakından bakmamız lazım geliyor. Bu şekilde Türkiye'nin bütün bu darbeler ve tek parti diktatörlüğü kurmak isteyen akımlara ve bunların ordu içerisinde, aydınlar içerisinde, bürokrasi içerisinde, bazen partiler içerisinde güçlü kanatlar haline gelmiş olmasına rağmen demokrasi yolundan ayrılmamasını, meşruiyet yolundan ayrılmamasını böyle izah edebiliriz. Bu tarihi tecrübe fevkalade önemli. O yüzden ister istemez tarihe gitmeliyiz. Geri adım atarak 1876 öncesinden itibaren ki gelişmelere biraz bakmamız icap ediyor. Burada Türkiye'de çok konular çalışıldı, önemli çalışmalar var. Bunların altını çizelim. Üniversitelerde, gazeteciler arasında, aydınlar arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi birçok kurum, kuruluş, kişi bu tarihi tecrübeyi ele almaya yöneldi. Buradan ansiklopedik çalışmalar da çıktı. Dolayısıyla buralarda Türkiye'nin zengin bir birikiminin olduğunu, yani o tecrübesini aynı zamanda zengin bir literatüre, sosyal bilimler tecrübesine, metinlerine dönüştürdüğünü ifade ederek başlamak isterim. Biz bu çalışmamızda, bu konuşmamızda bu literatürden istifade ederek sizlere bu dönemi anlatmaya çalışacağız. ...1876 öncesi Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet tecrübesine, meclis uygulamalarına yakından bakmaya çalışalım. Burada da son olarak 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla iki cilt olarak yayınlanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi yayını çalışmaya atıfta bulunalım. Başka çalışmalardan da istifade edeceğiz ama esas itibariyle bu kaynağı kullanacağız bu program çerçevesinde. 1876 Kanunu Esası ile Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimi kabul ve ilan edilmiş. Mart 1877'de meclis toplanmıştır. Meşrutiyet birdenbire ortaya çıkan sosyal ve siyasi gelişmelerin sonucu değildir. Bu yönetim şekli, ıslahat ihtiyacı, ıslahatçıların düşünce ve eylemleri, meşruiyeti kabul etmek zorunda kalan padişah iradesi, anayasa ve meşruiyet yanlısı kamuoyu ve meşruiyeti ilanla batılı devletlere güven vermek ve baskıları savuşturmak amacının etkisiyle ortaya çıkmış gözükmektedir. Dolayısıyla hani zaman zaman programımızda çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. İç politikadaki gelişmeleri dış politikadan, dış politikadaki gelişmeleri de iç politikadan bağımsız okumamak, bunların arasındaki ilişkiyi hem anlatırken hem analiz ederken, düşünürken daima gözetmek lazım geliyor. Meşruiyetin ön hazırlığı modernleşme projesi olarak Tanzimat dönemine, temel dayanağı da 19. yüzyılda Batı'da ortaya çıkan ve iktidarı kural, anayasa ve kurumlarla meclis sınırlamayı amaçlayan modern anayasacılık hareketinin iç ve dış etkilerle kısa sürede Osmanlı coğrafyasına yayılmasına ve karşılık bulmasına bağlanabilir. Bu çerçevede Osmanlı merkezinde geniş anlamıyla iktidarın sınırlandırılmasını ifade eden modern anayasacılığın şekillendiği belgeler ilan edilmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı bu kapsamda ilan edilen anayasal belgeler olarak kabul edilirler. Zaten bizde mesela anayasa metinlerini toplayan kitaplar vardır. Bu çerçevede başlangıçta bu metinlerin yer aldığını görürüz. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı gibi. 1876 Kanunu Esasisi bu sürecin zirve noktasıdır. Anayasa hareketlerinin hemen hemen aynı dönemde Osmanlı vilayetlerinde de karşılık bulduğu göze çarpmaktadır. Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, özellikle de Sırbistan, Tunus ve Mısır, eyaleti mümtaze nitelikleriyle belli başlı bölgeler olarak dikkat çekmektedir. Bu arada belirtmek gerekirse esas itibariyle Osmanlı klasik dönem siyasi gelişmelerin ürünü olan ve muhtevası da ona göre şekillenen hüccetli şeriye ve senedi ittifak türü belgeleri modern anayasal düşüncelerle irtibatlandırmak zordur. Ama ister istemez bu siyasi tarihe, siyasi kültüre bakmak gerekiyor. Görüldüğü gibi bizim çizdiğimiz çerçeve içerisinde söyleyecek olursak burada çok ciddi bir tarih, bir birikim var. Bunu basit sloganlar, basit bir takım ön yargılarla zedelememek, gerçekten burada durup düşünüp bunu incelemek lazım. Gündelik siyaset içerisinde bazen bu söylediğim manada basit sloganların, efendim bir takım ön yargıların bizim bu tarihi tecrübeyi anlamamıza ve günümüzle irtibat kurmamıza, bu geniş derinlik çerçevesi içerisinde analiz etmemize zorluklar çıkardığını ifade etmek durumundayız. O yüzden bizim bu anlattıklarımız da zaman zaman hani ortaya çıkan gündelik o polemiklerin dışında mülahaza etmek ve öyle bir çerçeveden meseleye yaklaşmak lazım geliyor. Meşruiyetin tarihi kökenleri ise monarşik iktidarı sınırlayan parlamentonun ortaya çıkmasına, hatta daha öncesine giden danışma kurullarına dayandırılabilir. Gerek batıda ve gerek doğuda yakın döneme kadar toplumun bütününe yönelik karar alma ve uygulama yetkisi, diğer bir ifadeyle siyasi iktidar, bir soydan soya geçen padişah, sultan, kral gibi bir kişinin elinde toplanmıştı. Bununla birlikte hükümdarlar, iktidarlarına meşruiyet sağlayabilmek, alacakları ve uygulayacakları kararları topluma benimsetebilmek, sorumluluğu paylaşabilmek ve en doğru karara ulaşabilmek düşünceleriyle bir kurula danışma gereği duymuşlardır. Zamanla bu ihtiyari, tercihe bağlı danışma, özellikle batıda bir mücadelenin sonucunda hükümdara bu kurulların kararlarını onaylama ve bu kararlarla bağlı olma zorunluluğunu getirmiş, hatta giderek iktidarın denetlenmesi ve sınırlandırmasını sağlayan parlamentoları ortaya çıkarmıştır. Böylelikle devlet organlarının bugünkü anlamda şekillenmediği dönemlerde danışma, hükümdarın önemli devlet işlerini görmede tek başına hareket etmemesi, bir kurulun da görüşünü alması anlamına gelmektedir. Bir karar alma yöntemini ifade etmektedir. Aynı zamanda kendisine fikir danışılan ve istişare edilen bir organın karar alma mekanizmasına katılımını ifade etmektedir. Belirli bir topluma ve devlete özgü bir yönetim tarzı olmadığından tarih içerisinde gerek batıda ve gerekse doğuda pek çok devlet danışma kurulları oluşturmuştur. Bu yapıların zamanla sosyal, siyasi, iktisadi, dini sebeplerle değişiklikler yaşadıkları ve geliştikleri görülmüştür. Genel olarak bu kurullar parlamento öncesi döneme işaret, özellikle de istişari bir organ olarak düşünülerek karar organı olan parlamentoya nispet ve ondan ayırt edilmek düşüncesiyle danışma kurulu şeklinde nitelendirilmiştir. Siyasal iktidarların bir kişinin şahsında toplandığı ve devlet yetkilerini kullanacak organların hukuki olarak belirlenmediği parlamento öncesi dönemde bu meclisler devlet başkanını seçen, denetleyen ve gerektiğinde görevden alabilen, önemli devlet işlerinde kendilerine danışılan, yasama ve bazı örneklerde yargı yetkisi bulunan, aynı zamanda idari, mali, askeri yetkilere de sahip konumdadır. Dolayısıyla bu kurulları danışma kurulu olarak isimlendirmek, fonksiyonları dikkate alındığında her zaman isabetli gözükmemektedir. Bununla birlikte bu kavram literatürde yerleşik bir kullanıma sahip durumdadır. Her halükarda danışma kurulları meşruiyete uzanan modern anlamdaki karar organlarının ve yasama meclislerinin ilk şekilleri olarak kabul edilmiştir. Yani burada tabii bu konuşmaların çerçevesi içerisinde şunu da söylemek lazım. Bu meşruiyet dönemi öncesindeki danışma kurullarıyla sonrasındaki meclisi ya da mesela başkanlık sistemiyle işte parlamenter sistem arasındaki farklılıkları buradaki çerçevelerden uzak düşünmek lazım, farklı düşünmek lazım. Çünkü burada esas itibariyle demokratik bir şekilde seçilmiş, rekabet eden, farklı adayların seçime girdiği ve sandıktan çıkan bir yöneticiden bahsetmiyoruz. Yani netice itibariyle soydan soya devredilen bir şey. Halbuki hem parlamenter sistem içerisinde hem de başkanlık sisteminde böyle bir durum söz konusu değil. Burada belli süreler için seçimle gelen, rekabete açık ve aynı zamanda kamuoyunun denetlediği bir sistem var. Dolayısıyla işte bazen biz buna anakronizm diyoruz. Hani 17. 18. yüzyıldaki idareyle bugünkü idareyi karşılaştırmak, buradan bir takım polemikler yürütmek siyaseten belki anlaşılabilir ama siyasi kültür bakımından, tarih bakımından bu isabetli değildir. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi bu danışma kurullarının tarihine biraz bakarsak buradan hani demokrasi fikrinin yeniden gelişmesi, teşekkül etmesi, aynı zamanda fikrin teşekkülüyle beraber müessesi olarak gelişmesinin tarihine de bakmış oluruz. Bu doğuda da böyle kurullar olduğunu söyledik. İşte buradan modern anayasa, modern meclis anlayışına doğru gelişeceğiz. Bu gelişimi takip edeceğiz. Batı'da danışma kurullarına başlangıç olarak eski Yunan ve Roma, asıl başlangıç olarak da Orta Çağ kıta Avrupa'sı gösterilmektedir. Yunan ilk çağında kabile şefi kabilenin erkek ve yaşlılarına danışmakta, Yunan orta çağında kral önemli kararlarda kabile şefi ve aile reislerinin onayını almakta, onlardan oluşan bir kurulu düzenli olarak toplantıya çağırmaktadır. Roma'da hemen her siyasi rejimde görülen, zamanla kurumsallaşan güçlü bir danışma geleneği görülmektedir. Krallık ve Cumhuriyet dönemlerinde istişari bir organ mahiyetinde olsa da Romalıların soylulardan oluşan ve istikrarı temsil eden Senato'nun önemli siyasi işlerde kararları kolay kolay göz ardı edilemiyor. Hatta ilk imparatorluk döneminde bir dönem kararları kanun mahiyetinde kabul ediliyor Senato'nun kararları. Güçlenen imparatorlar karşısında etkisini kaybedecek olan Senato, sembolik değerini koruyarak fonksiyonunu imparatorun istişare yani danışma divanına bırakıyor. Yaklaşık 10 asır süren Orta Çağ'da ülkeler arasında Avrupa'da farklılıklar bulunsa da sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki düzeni belirleyen sistem feodalitedir. Siyasi bakımdan birliğin parçalandığı feodal yapıda halk devlete değil toprak sahibi senyöre bağlıdır. Toprağa malik olanın iktidara sahip olduğu bu sistem devlet iktidarının parçalanmış olduğu bir dönemi ifade etmektedir. Toprakla ilgili çeşitli ilişkiler ağının ortaya koyduğu feodalitede yapılan sözleşme kapsamında senyör ile vasal arasında feodal görevler ortaya çıkmakta. Bu kapsamda senyör yılın belirli zamanlarında gerçekleşen toplantılarda danışmak amacıyla vasalın görüşlerini almaktadır. Sistem çerçevesinde senyörler de krala danışmanlık yapmaktadırlar. Kralın iktidarı devlet iktidarının parçalanmış olmasına rağmen bir şekilde korunmuştur. Senyörün vasallarının görüşlerini almayı yararlı bulduğu, vasalların da çeşitli konularda düşüncelerini senyöre belirtmeyi görev bildiği topluluk olan konsilyum, Fransa'da kral tarafından toplantıya çağrıldığında Curia Regis adını almıştır. 11. 12. yüzyıllarda daha sık toplanmaya başlayan bu kurum senyörler ve din adamlarından meydana gelmektedir. 14. yüzyılın başında bu kurum ayrıcalıklı şehirlerin temsilcilerinin de katılmasıyla artık daha geniş bir çerçeveye kavuşur. Yapılan nicelik olarak değişse de her iki meclisi ortaya çıkaran temel sebep kralın özellikle vergi koymakta duyduğu danışma ihtiyacıdır. Burada vergi ile demokrasi arasındaki, vergi ile bu danışma kurulları meclisler arasındaki, vergi ile kral arasındaki, vergiyi koyarken toplumu ikna etmek durumunda olan kralın bu kurullara duyduğu ihtiyaç arasındaki ilişkiye dikkatinizi çekmek isterim. İngiltere'de Anglo-Sakson kralları döneminde yılda birkaç kez önemli meseleleri görüşleri almak üzere bilge kişilerden oluşturulan bir takım danışma meclisleri vardır. Norman istilasından sonra Fransa'da olduğu gibi feodalite kapsamında senyörler ve din adamlarından oluşan bir meclis oluşturulur. Yargı yetkisi de bulunan kurul Fransa'da olduğu gibi temelde vergi koymada rıza almak üzere danışmayı amaçlamaktadır. Nitekim 1215 tarihli Magna Carta kralın yeni vergi koyma isteğine karşı çıkan senyörlerden bu kurulun meclisin onayı olmadıkça vergi alınamayacağını ifade etmektedir. 1254'te kral 3. Henry vergi koymak istediğinde senyörler ve din adamları yanında idari bölgeler olan kontluklardan da iki şövalyenin toplantılara katıldığı genişleyen yeni meclise parlamento denildi. 1295 yılında savaş nedeniyle ihtiyaç duyulan vergileri toplamak üzere senyörler, din adamları, şövalyeler dışında şehir ve kasabaların temsilcileri ile alt rütbeli din adamlarından oluşan ve neredeyse İngiltere'yi oluşturan tüm toplulukların temsil edildiği model parlamento ismiyle bir yapı ortaya çıktı. Bu fevkalade önemli. Yani buradan işte bizim bugün bildiğimiz anlamda parlamentonun, meclisin kökü ve arkasındaki mantık ortaya çıkıyor. Demokrasinin bu manada vergiyle, temsille çok yakından bir ilişkisi var değerli dinleyiciler. Böylece biz hani modern demokrasinin siyasi tarihine girmiş olduk. Bunun şimdi Osmanlı'ya yansımasını konuşacağız ilerideki programlarda. Tabii bu haliyle değil, biraz daha gelişecek bu modern demokrasi kurumları, müesseseleri, bunların Osmanlı Devleti'ne yansımalarını ele alacağız önümüzdeki programlarda değerli dinleyiciler. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.